Mantıküttâir 22. ayrım, sayfa 221. Sultan Mahmud, o siyah yüzlüleri yenip haddinden fazla ganimet elde edince, adamlarından birini çağırıp dedi ki, bu ganimetleri yoksullara ulaştır. Çünkü ben savaştan önce Allah'a adakta bulundum, şimdi ahdime vefa etmem lazım. Herkes, bu kadar mal ve altın bir avuç dünyadan habersiz yoksulla nasıl verilir? Ya askerlere ver ki düşmana karşı daha çok kin bellesinler? Veya emret, hazineye götürsünler, dediler. Padişahın kafası iyice karıştı ve ganimetleri dağıtıp dağıtmama hususunda tereddüte düştü. Ebu Hüseyin'e adında çok zeki ve cesur bir meczup vardı. O sırada askerlerin arasından geçiyordu. Padişah onu uzaktan gördü. Kendi kendine dedi ki, o meczubu yanıma çağırıp ondan sorayım ve o ne derse onu yapayım. Çünkü o askerlerden de padişahtan da azattır ve her neyi söylerse garazsız söyler. Alemin sultanı o meczubu huzuruna çağırdı ve sonra da olayı kendisine anlattı. Meczup padişaha dedi ki, artık işin iki altına kalmış. Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse merak etme, sen altını düşün. Yok, eğer zamanı gelir de bir daha ona işin düşecekse utan ve iki altını ondan esirgeme. Hak Teala sana yardım etti ve zafer kazanmanı sağladı. Böylece o üstüne düşeni yerine getirdi. Sen neden yerine getirmiyorsun? Sonunda Sultan Mahmud altınları dağıttı, böylece adı Mahmud oldu. Başka bir kuş Hüthüt'e dedi ki, ey Hakk'ın dergahına varmış. Orada ne makbule geçer? Madem ki bu yola düştük, orada ne makbulse onu oraya götürelim. Padişahların huzuruna giderken değerli bir hediye götürmek gerek. Cimriden başkası armağansız huzura çıkmaz. Hüthüt dedi ki, ey soru soran kuş, eğer beni dinlersen orada olmayan bir şeyi oraya götürmelisin. Buradan götüreceğin şey orada varsa bu şey nasıl makbule geçebilir? O dergahta ilim var, sırlar var. Meleklerin ibadetleri ise çok fazla. Sen oraya yanık can ve gönül derdi götür yeter. Çünkü orada hiç kimse de bu gibi nişaneler bulunmaz. Eğer gönül derdinden bir ah çekersen o ah yanık ciğerinin kokusunu ta Allah'ın dergahına kadar götürür. Canının içi hususi makamdır. Canının dış yüzeyi ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen nefsindir. Kimin o hususi yerinden bir ah çıkacak olsa derhal kurtulur ve her şeyden halis olur. Züleyha'nın büyük bir debdebesi ve yüceliği vardı. Gitti, Yusuf'u zindana attırdı. Bir köleye dedi ki, şimdi hemen Yusuf'u yere yatır, sonra kendisine muhkem bir şekilde 50 tane sopa vur. Bütün kuvvetinle Yusuf'un bedenine sopayı vur ki ben uzaktan onun ahını işiteyim. O köle geldi ama emri yerine getiremedi. Yusuf'un yüzünü görünce gönlü onu dövmeye razı olmadı. İyi kalpli köle orada bir deri parçası gördü ve o deri parçasını dövmeye koyuldu. Köle deri parçasını tüm gücüyle dövüyordu. Yusuf da kölenin her sopa vuruşundan inliyordu. Züleyha bu inlemeleri uzaktan işitiyordu. Bağırdı. Be adam daha mukkem vur dedi. Köle dedi ki, ey güneş yüzlü Yusuf. Eğer Züleyha gelip sana bakarsa sırtında hiçbir sopa izine rastlamaz. İşte o zaman kesinlikle işimi bitirir. Sırtını açıp dişini sık. Sonra da adam akıllı muhkem sopalara dayanmaya çalış. Gerçi bu sopalar sana zarar verecek ama Züleyha baktığında sırtında iz görecek. Yusuf o an sırtındaki elbiseleri çıkardı. Gökyüzünün her 7 katında bir gürültüdür koptu. Köle elini kaldırıp Yusuf'a öyle muhkem vurdu ki Yusuf yüzü koyun yere düştü. Züleyha bu defa Yusuf'un ah demesini işittiğinde yeter vurma artık. Çünkü bu ah gönlünün derinliklerinden geldi. Bundan önceki ahlar önemsizdi. Ama bu defa çektiği ah can evinden çıktı dedi. Eğer bir matemde yüzlerce ağlayan da olsa sadece gerçekten ah çekenin ahı tesirli olur. Eğer bir halkada yüzlerce gamlı adam otursa gerçekten gamlı olan belli olur. Sen de gerçek ders sahibi olmadıkça erlerin safına katılma ki er sayılmazsın. Kimin aşk derdi varsa gece gündüz kararsız bir halde yanıp yakılması da vardır. Hacı Zengin'in dünya işlerinden arınmış ve elini eteğini çekmiş çevik bir kölesi vardı. Bu temiz köle her gece sabah vaktine kadar oturur namaz kılardı. Efendisi köleye dedi ki, ey çalışkan köle, gece kalktığın zaman beni de uyandır. Ben de abdest alıp seninle namaz kılayım. Köle efendisine şu cevabı verdi. Başkasının doğum sancısı olan bir kadını uyandırmasına gerek yoktur. Derdin varsa zaten uyanıksın demektir. Bu durumda gece gündüz ibadetle meşgul olursun. Eğer birinin seni uyandırması gerekirse başka birinin de işlerini yapması gerekir. Kimde bu hasret ve dert olmazsa toprak basma, sarısın. Çünkü bu adam hakkın eri değildir. Ama kim bu gönül derdiyle yoğrulmuşsa hem cennetten hem de cehennemden kurtulmuştur. Ebu Ali Tusi zamanının piriydi. Cehd ve gayret vadisinin salikiydi. O naz ve izzetle öyle bir makama erişti ki bilmiyorum acaba başka kimse erişti mi? Dedi ki cehennem ehli olanlar yarın zar zar ağlayıp cennet ehlinden sorarlar. Cennetin güzelliğinden ve vuslatının zevkinden bize de haber verin. Cennet ehli hep birlikte diyecekler ki cennetin güzelliği ortadan kalktı. Çünkü çok güzel olan cennette o cemal sahibinin güneşi yüzünü gösterdi. Onun cemali bize yaklaştığında 8 cennetle utancından karardı. Kendisine canların feda olduğu o cemalin nurundan cennetin ne adı kalır ne de nişanı. Cennet ehli durumlarını bu şekilde anlattıktan sonra cehennem ehli olanlar şöyle cevap verirler. Ey cennetten ve cennetin güzelliklerinden kurtulmuş olanlar, söylediğiniz her şey doğrudur. Çünkü biz kötü yerin ashabıyız ve baştan ayağa ateşlere gark olmuşuz. Canan'ın cemalini görmeye uzak düştüğümüzü anladığımızda hasretler içinde kaldık. Biz nasıl bir cemalden uzak düştüğümüzü ve nasıl bir lezzetten mahrum kaldığımızı açıkça görünce, sevinçten art gönlümüz hasret ateşiyle öyle bir yandı ki cehennem ateşini bile bize unutturdu. Böyle bir ateşin düştüğü yere cehennem ateşinin tesiri mi kalır? Kimin yoluna ayrılık ve hasret çıkarsa başkalarını nasıl kıskanabilir? Senin hasrete düşmen, ah edip inlemen, bu yolda yaralanman ve yaralarınla rahatı ve zevki bulman gerek. Eğer sen bu menzile yaralı olarak gelirsen, ruh hariminin mahremi olarak gelirsin. Eğer sen yaralıysan, alemden dem vurma, yaralarını dağla ama ses çıkarma. İbadet ehli olan biri, peygamberden seccade üstünde namaz kılmak için izin istedi. Peygamber ona bu izni vermedi ve dedi ki, şimdi kum da sıcaktır toprak da. Sıcak toprağın üstünde Hakk'ın dergahına secde et. Çünkü her yaralı yarasını dağlamalıdır. Madem ki sen ruhunun yarasını görüyorsun, yarayı dağlamanın da iyi olduğunu biliyorsundur. Burada gönlünü dağlamasan sana hiç iltifat edip yüzüne bakarlar mı? Gönlünü dağla ki gönül ehli dert meydanında Hak erini gönül dağlamasından tanır. Başka bir kuş Hütüt'e dedi ki, ey yolu tanıyan Hütüt, gözlerimiz bu vadide karardı gitti. Bu yol tehlikelerle dolu görünüyor. Yoldaş, bu yol kaç fersahtır? Hütüt dedi ki, önümüzde 7 vadi vardır. Bu 7 vadi aşıldıktan sonra Hakk'ın dergahına varılır. Dünyadan gelip de bu yoldan geri dönen olmadı. Bu yüzden bu yolun kaç fersah olduğunu kimse bilmiyor. Ey sabırsız! Bu uzak yoldan dönen olmadığından sana bu yolun ne kadar uzak olduğunu kim söyleyebilir? Ey bir şeyden haberi olmayan, bu yoldan gidenler kayboldular. Dolayısıyla sana nasıl haber verebilirler? Karşımıza çıkacak ilk vadi talep vadisidir. Sonra ucu bucağı olmayan aşk vadisi gelir. Üçüncü vadi marifet, parantez içinde bilgi vadisidir. Dördüncüsü istina, parantez içinde ihtiyaçsızlık vadisidir. Beşinci vadi tertemiz olan tevhid vadisidir. Sonra tehlikeli ve zor olan hayret vadisi gelir. Yedinci vadi de yoksulluk ve fena, parantez içinde yok olma, vadisidir. Bundan sonra gidecek yolun ve karşına çıkacak vadi olmaz. Cezbeye kapılırsın, yolun sonra erer. Bir katre bile olsan okyanus kesilirsin. Talep vadisi. Talep vadisine girdiğin zaman her an yüzlerce zorlukla karşılaşırsın. Her nefeste yüzlerce belaya duçar olursun. Burada feleğin papağanı bile sinek olur. Bu vadide yıllarca çalışıp çabalamak gerekir. Çünkü burada işler ve haller durmadan değişime uğrar. Sahip olduğun bütün malını ve mülkünü bu vadide terk edip atmalısın. Bu yolda kana bulanmalısın ve her şeyden sıyrılıp uzaklaşmalısın. Elinde hiçbir şeyin kalmadığı zaman gönlünü de her şeyden temizlemelisin. Gönlün kötü sıfatlardan arınınca Hak Teâlâ'nın zatının nuru sende parlamaya başlar. Bu nur açıkça gönlüne yansıdığı zaman gönlündeki Hakk'a varma isteği binlerce kat artar. Ona kavuşma yolunda önüne ateş de çıksa, önüne yüzlerce kötü vadi de çıksa, pervaneler gibi delicesine onun iştiyakından kendini ateşe atarsın. İştiyakından onun sarını talep eder ve sakisinden bir yudum şarap istersin. Bir yudum o şaraptan içtiğin zaman her iki alemi de büsbütün unutur gidersin. Denizin içine kupkuru dudaklarla gark olur, canı gönülden cananın sırrını talep edersin. O sırrı bilme arzusundan, can alıcı ejderhadan bile korkmazsın. Karşına küfür ve lanet çıksa da cananın kapısının açılması uğruna bunları kabullenir, razı olursun. Cananın kapısı açıldığı zaman ne küfür kalır ne iman. Çünkü o dergahta ne o vardır ne de bu. O kitapta deniliyor ki Hak Teala su ve topraktan ibaret olan Adem'in bedenine temiz ruhunu üflediği zaman melekler topluluğundan hiç kimsenin candan ne bir haber almasını ne de bir iz bulmasını istedi. Dedi ki ey gökyüzünün melekleri hemen Adem'e secde edin. Bütün o melekler Adem'in önünde secdeye durdular. Ama onlardan hiçbiri o temiz sırrı göremedi. Sonra iblis gelip dedi ki, hiç kimse benim Adem'e secde ettiğimi göremez. Eğer başımı bedenimden ayırsalar da umurumda değil. Madem ki boynum var, feda olsun. Ben de Adem'in sadece topraktan yaratılmadığını biliyorum. Eğer bu sırrı görürsem secde ederim ve canımı elden vermekten korkmam. İblisin başı secdeye gitmedi ve bu sırrı görebilmek için pusuya yattı. Hak Teala iblise dedi ki, ey yol gözetleyen casus, sen bu sırrı görebilmek için burada saklanıyorsun. Hazineyi nereye sakladığımı gördün. Bu yüzden seni öldüreyim de bu sırrı yayma. Eğer padişah ordusundan gizli olarak hazinesini bir yerlere saklarsa, hazinenin gömüldüğü yeri gören kimseyi kesinlikle öldürür ve canından eder. Madem ki sen bu hazinenin nereye gömüldüğünü gördün, başının kesilmesini de kabul et. Eğer başını bedeninden ayırmazsam, bu hazinenin nerede olduğunu bütün dünyaya yayarsın. İblis dedi ki, ya Rabbi, bu kuluna mühlet ver. Bu elden ayaktan düşmüşün haline bir çare bul. Hak Teala dedi ki, İsteğini kabul edip sana mühlet verdim ama lanet halkasını da boynuna geçirdim. Kıyamet gününe kadar itham edilmen için adını kezzap, parantez içinde yalancı olarak yazacağım. Ondan sonra iblis dedi ki ben o temiz sırrı gördüm artık lanet edilmekten korkmuyorum. Lanet edecek olan da sensin, rahmet edecek olan da. Kulu olan da sensin, kısmeti olan da senin. Eğer benim kısmetime lanet düştüyse bundan korkum yoktur. Alemde sadece panzehir olacak değil ya, zehir de olacak. İnsanların lanetten kaçtığını gördüm ve edepsizlik edip laneti aldım. Eğer bir şeyi istiyorsan bu şekilde iste. Sen isteğinin peşinde değilsin, üstün olmanın peşindesin. 22. ayrımın sonu, sayfa 230.